Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Kış konuşacağız. Soğuk hava konuşacağız. Bununla beraber tabii kış alışkanlıklarımızı da konuşacağız. Geçen hafta başlamıştık konuşmaya. Bu hafta devam edeceğiz.
İnşallah.
Kış dedik. Çok kar yağardı dedik. Evler ama ona göre hazırlanırdı dedik. Evlerde pişen yemeklerin değiştiğini söyledik. Bu yemeklerin bazılarının özellikle birkaç günde bir bile piştiğini ifade ettik. Kapıya kadar gelen satıcılardan bahsettik ama özellikle bahsetmemiz gereken bir şey var ki bence o zor ısınan evlerde ısınma çabası arttıkça yangın riskinin de artıyor olması. Bugün biraz hem yangınlardan konuşalım hem de sokak hayvanları özellikle kış mevsiminde ne yapardı? İnsanlar onlara sahip çıkarlar mıydı? Biraz bunu değerlendirelim.
Evet, İstanbul'un yangınları meşhurdur. Bu sadece kış mevsimine mahsus değil. Belli periyotlarda İstanbul'da yangınlar artar. Bunlardan bir tanesi sizin işaret ettiğiniz gibi kışın ısınma çabaları arttıkça evlerde yangın tehlikesinin de artmasıdır. Şimdi insanların garibine gidebilir. Bak, garibine gitmez. Şimdi de elektrik kontağından veya gaz patlamasından Allah saklasın çok kazalar meydana geliyor. Sık olmasa bile olduğu zaman da çok tahribat yapıyor. Eskiden tabii gazla ısınmak diye bir şey mevzu bahis değil. Kalorifer zaten yok. Olan çok nadir yerler var. Herkes sobayla ısınıyor. Sobadan öncesini düşünecek olursak ocaklarda ısınılıyor. Ocaklarda yanan ateşin kıvılcım halinde dışarıya sıçrama ihtimali çok fazla. Çünkü kış gibi, yaz gibi değil. Yazın ocaklar yemek pişirmek maksadıyla kullanıldığı için ve sadece mutfakta yandığı için çok fazla bir risk yok. Az yanar, köz haline getirilir ve üzerinde yemek pişer. Ama kışın devamlı harlanır, odun atılır, ve birkaç odada yanar. Önünde çocuklar vardır, yaşlılar vardır. Yani daha çok karıştıran vardır. Öyle olduğu için kıvılcımın ocağın önündeki hasırlara, halılara, kilimlere sıçraması, hatta Allah saklasın önünde oturan kimselerin eteğine sıçratıp alev alması kuvvetle muhtemeldir. Çok vaki olan hadiselerdendir. Bir başka problem de mangal meselesi. Şimdi ocaklarda ateş yanıyor ama her yer ısınmıyor. Çünkü ocakların randımanı çok düşüktür. Oradan mangallara, mangal dediğimiz bir alet var. Şimdi insan mangal dedim, et pişirdiği şeyi hatırlıyor. O basit bir hali. Onun daha komplikesini düşünün. Şöyle bir kadeh şeklinde büyük pirinçten, bakırdan ama illa metalden kutludur. İki tarafından tutma yeri vardır. Altında büyük tepsisi vardır dökülmeye karşı. Ve kapağı vardır. Onun üzerine közler alınır ve bu mangal taşınır. Zaten mangal Arapça mınkal, nakilden gelir. Taşınabilen şey demek.
Taşınabilen ateş ısıtıcı.
Taşıma aleti. Götürülür. Odanın uzak yerlerine konur. Ocağı uzak yerlerine. Veya içinde ocak yanmayan odalara konur. Bunlar ekseri ya hamam veya yatak odalarıdır. Yatmadan önce yatak odalarına mangal çıkarılır, havayı biraz kırsın diye. Sonra zaten insanlar kalın geceliklerini giyip yorganların altına gireceklerdir. Ama havanın da bir miktar kırılması icap eder. Yetmez. Sıcak su şişeleri de
ayak altına
yatağın üzerine konur. Yatağı ısıtması için. Bunu tatmayan bilmez. Kışın yataklar adeta birer buz dolabı gibidir. Yeni serilmiş.
Isınana kadar.
Bu ihtiyaç vardır bunlara. Şimdi soba da olsa, sobadan da mangallara aktarma yapılıyor. Soba yakılıyor, söndürülüyor. Sobaların kapağı açılıyor. Dolayısıyla yangın tehlikesi her zaman çok fazladır. Bu sebeple Allah...
Evlerin yapımını düşünürsek malzemesi...
Evler zaten ahşap. İstanbul evleri, hatta Osmanlı şehirlerinin Kahire ekseriyetinde, yani birkaç Arap diyarındaki şehir hariç Rumeli'de, Anadolu'da binaların %90'ı belki daha fazlası ahşaptır. Ahşap olmayanların da ahşap tezyinatı çok fazladır. Kapıları, pencereleri, kaplamaları, yerler hep ahşaptır.
Mobilyalar
ahşaptır. Çok sayıda kışın kumaş mensucat vardır. Çünkü yere birkaç kat serilir. Hasırın üzerine halı serilir soğuğa karşı mukavemet etsin diye. Duvarlara halılar asılır, kışa mahsustur. Yazın kaldırılır onlar, toz çeker çünkü. Pencerelerin ve kapıların altına çaputlar sıkıştırılır soğuk esmesin diye. Binayla tutuşacak, yanacak çok şey vardır. Evde de çok insan vardır. Onun için Allah saklasın İstanbul yangınlarının ekserisi kışın çıkar.
Bir görev bölüşümü var mıdır ateşle ilgili, sobayla ilgili? Kim yakmak zorundadır, kim mangallara paylaştırır ve dağıtır?
Her evde bunun ayrı vazifelisi var. Ekseri soba yakmak iç güveysi damatların işidir. Zavallı damatlar evde umumiyetle hizmetçilerden bir gömlek yukarıda.
Yazık.
Evin halkından bir miktar aşağıdadır. Hatta bana sorarsanız
buna rağmen yine de
oluyor, evet.
Ama yine de bir gelenek yani, oluyorun ötesinde.
Efendim, İstanbul'da ve eski Osmanlı şehirlerinin çoğunda iç güveysi alma adeti vardır. Çünkü şehir kızları nazlıdır ve kızlar erken yaşta evlenirler ve kapalı bir hayat yaşamışlardır. Onun için anneler kızlarını kolay kolay dışarıya vermek istemezler. Adettir, oğlu olanlar bile, oğlu olmayanlar zaten mutlaka iç güveysi alırlar. Oğlu olanlar bile oğlunun iç güveysi verirler, kızına iç güveysi alırlar. Bu bir açıdan baktığınız zaman mantıklıdır. Kızın alıştığı evde yaşaması bakımından. Ama iç güveysi için çok da ideal bir şey değildir. Tabii kendini bilen insanlar damatlarını el üstünde tutarlar, onları başlarına taç yaparlar. Ama yani insanlar umumiyetle nasıl geline öyle bakılıyorsa, damada da biraz istihfafla, eski tabirle hafife alarak bakılır. Damadın yaptığı hiçbir şey beğenilmez. Damat bir şey getirse kötü olur. Bir şey yapsa işe yaramaz. Yani damadın yaptıkları hep kınanır. Şimdi ama soba yakmak da ümmetle damatların işidir. Tabii hizmetkar varsa hizmetkarlar sobaları yakarlar, ocakları yakarlar. Yani bu hizmetkarlara ait bir iştir. Ama hizmetkar olmayan evler de vardır. Ve hizmetkarın giremeyeceği yerler vardır. Yatak odasına yakılacaktır, yakılması gerekiyordur ilahir. O zaman damatlar yakarlar. Ama bununla alakalı münhasır bir salahiyeti yoktur. Ama hizmetkarların yapacağı bir iştir. Ama riskli bir iştir. Kışın bir de poyraz çok olur. Poyraz lodos kadar olmasa da yağmuru arttıran bir şey, yangını arttıran bir hususiyettir. İstanbul'un poyrazı ve lodosu çok meşhurdur. Her ikisi de yıkıcı tahribat yapar İstanbul'da. Onun için kış mevsiminde yanıp tutuşan çok insan vardır. Bilhassa yalnız yaşayanlar haber de veremezler. Hele bir de eğer kömür çıktıktan sonra, kömürler şimdiki gibi kaliteli değil, mangallarda kömür yakılıyor, o kömürlerden çok kişi zehirlenerek vefat etmiştir.
Gaz şimdi de bir
tabii,
risk.
Meşhur bestekarlardan biri var mesela, bundan zehirlenmiş. Santuri Ethem Efendi yine bestekar. Sobadan çıkan bir kıvılcım hasta yatağında yatan adamcağızın yorganını eteğini tutuşturuyor ve adamcağız yanarak vefat ediyor. Böyle eski hayatımızda soba, mangal yangınından vefat eden çok kimse vardır. Diğer yangınlar umumiyetle yaz yangınları mutfaktan çıkar ve insanlar belli bir zaman içinde kaçarlar. Ama kış yangınları umumiyetle sobadan çıktığı için gece uykuda veya insanların çok gafil avlandığı bir zamanda ve hiç olmadık bir şekilde, işte elbisenin eteğinin tutuşması, yorganın tutuşması gibi zamanlarda olduğundan dolayı kış yangınları daha çok telafat verir.
Ve tabii kış yangınlarının şöyle bir riski var. Yazın bir yangın olsa bir yere kaçabiliyorsunuz, bir yerde kalabiliyorsunuz, evet. Ama kışın iklim, evet, ona izin vermiyor.
Efendim, kışın tabii eski kışlar şiddetli. Yangın olduğu zaman insanlar evden kaçarlar. Evin en yakınında beklerler evlerinin yanmasını. Arada yangın hafiflediği zaman eve girip kıymetli eşyalarını kurtarırlar veya kurtarması için birini bahşiş karşılığı, ücret karşılığı vazifelendirirler. Tabii tulumbacılar gelir, evi söndürmeye çalışırlar. Fakat onların yaptığı evi söndürmekten ziyade yangının diğer evlere sirayetine mani olmak için bu evlere su tutmaktır. Bitişik nizam ahşap evler olduğu için, hele bir de poyraz varsa. Düşünün kışın bu tulumbacıların su aldığı yerlerin donduğunu, bu suların alınamadığını. Tulumbacılar yayadır. Yaya olarak oraya yetişecekler. Bu kış şartları da çamurlu, buzlu sokaklardan intikal etmeleri fevkalade zordur. Onun için zayiatı da çok olur. Yaz yangınları umumiyetle patlıcan mevsiminde başlar. Patlıcan çok severler eskiler. Kızartmasını çok severler. Kızartma ise çok risklidir. Hatta patlıcan mevsimi geldiğinde gazetelerde yazılar çıkardı. Aman hanımlar, patlıcan mevsimi geldi, yangına dikkat diye. Pek çok ev. Bu muntazam zaman, hani şimdi de oluyor ya, kış geldi lastiklerinizi takın. İşte bahar geldi, grip aşısı olun gibi. O zaman da patlıcan mevsimi geldi hanımlar, yangına dikkat diye gazetelerde neşriyat olurdu. O bu ikaz ederdi. Çünkü çok çabuk tutuşarak kızartma yağı bir mutfağı ardına bir evi yakar. İstanbul'da pek çok yangının bu sebeple çıktığı söylenir. Bir de tütün, söndürülmemiş çubuk, uyuyor içen adam. Biliyorsunuz çubuk uzun müddetlidir. İçerken uyuyor, o çubuk devriliyor. Yerdeki yani döşemeler ve arkasından ev yanıyor.
Bir de kediler var meşhur.
Efendim, evet, yani kedilerin, hayvanların verdiği, ona neyse birazdan geleceğiz. Bir de yaz yangınlarının lodosu çok meşhurdur. Yazın ve baharın lodosu çok olur. Bu lodos bu yangını arttırır. Ondan dolayı lodos duvarı yaparlar evlerin kenarına ki lodos diğer evlere yangını götürmesin diye. Bu hayvanların hareketli hayvanlardır. Mangal devirmesi, sobadan közleri ortaya saçması çok meşhurdur. Ondan dolayı kedi vasıtasıyla çıkan yangın da çok fazladır. Hatta sadece kedi değil fare, gece lambalarının, biliyorsunuz eskiden evde elektrik yok, evler büyük. Hele evde yaşlı varsa gece affedersiniz selaya kalkmak ihtiyacı hasıl olur. Onun için evin belli yerlerine lambalar konur. Bu lambalar kısık ateşte yanan gaz lambalarıdır, idare lambalarıdır. Bu lambalar eğer düşerse bundan da çok yangın çıkar. Bu da ekseri kışın olur. Bunun da ekseri müsebbibi kediler veya farelerdir. Hatta Hazreti Peygamber'in de bir sözü vardır. Aman yanan lamba bırakmayın gece. Bu fasık, yaramaz hayvanlar, yani fareleri kastediyor. Bundan yangın çıkar. Nitekim bu vesileyle yangın çıkıp da hayatını kaybedenler vardır.
Kış yangınları tabii iklim sebebiyle sonrasında toparlamak açısından daha zor dedik. Ev yandı diyelim ki mahalle içinde bir kişinin. Ne olur ondan sonra?
Ne olur? İlk etapta yangın yerine yakın bir yere inip evlerin ne olduğunu seyrederler. Fakat bazen kış o kadar şiddetli olur ki dışarıda yangının sonunu bekleyecek kadar zaman olmaz. En yakın komşular bu yangın zedeleri, ki onlar zaten evi terk etmişlerdir. Yakında olanlar evi terk ederler. Daha uzak komşular veya İstanbul'da herkesin iyi kötü bir akrabası, bir kapı yoldaşı vardır. Onlar yangını haber alırlar. Çünkü yangını bilhassa sokak hayvanları çok haber verir. Yangın biliyorsunuz İstanbul'da vuku'a geldiği zaman yangın kuleleri var, iki tane. Birisi Beyazıt'ta Serasker Kulesi, bu yakın zaman içinde Sultan Mahmut sonrası için. Biri daha eskidir, Galata Kulesi. Buradan ilan edilir. Hatta Anadolu yakasında ise başka renk, İstanbul yakasında ise başka renk, Galata yakasında başka renk kumaşlar indirilir. Zembiller sarkıtılır herkese duyurmak açısından. Daha sonra buralarda ışık yakılmaya başlandı. Fakat Hikmet-i Hüda, bir de köşklü denilen vazifeliler vardır bu kulelerde. Yangını gördükleri zaman derhal en yakın karakola ve tulumbacıya haber verirler. Yol boyu koşarlar. Köşklülerin koştuğunu duyanlar sorarlar yangın nerede diye. Eğer yangın nerede diye sorarlarsa çok kızarlar. Hayırlar ola, uğurlar ola diye önce hitap etmek lazım. Çünkü bir musibet veya rüya görme falan olduğu zaman anlatılırken karşı tarafın önce hayır dua etmesi beklenir. Eğer yekten mesela hayırdır inşallah demesi lazım ki ondan bir musibet doğmasın. Eski İstanbulluların bu gibi inanışları da vardır. Şimdi bu sokak hayvanları da, yani köpekler ekseri, bu yangınları hissederler. Ve İstanbul'un neresinde olursa olsun bir yangın vukuğa geldiği zaman artık birbirlerinden haber mi alıyorlar nedir? Bu hayvanlar yangın müddetince ulurlar.
Enderesim.
İnsanlar köpeklerin ulumasından yangın vukuğa geldiğini anlarlar. Ve dolayısıyla bu yangın haberi hemen yayılır. Kötü haber tez yayılır hesabı. Ve İstanbul'un yakınında uzağında bulunan akrabalar gelirler. Harik zedegânı, yani yangına uğramış müsibet zedeleri evlerine götürürler. Tabii umumiyetle ev yanar kül olur. Çok nadirdir evin kurtulduğu. Yani Hikmet-i Hüda kabilinden evin üst katı yanıp veya bir kısmının yanıp diğer kısmının kaldığı da vakidir. Ama bu ev artık kullanılmaz olur. Çünkü ahşap evlerde bir yerin yanıp da bir yerin kalması o evi artık oturulmaz hale getirir. Şu kadar ki.
Yeniden yapılması mı gerekir?
Veya çok esaslı tamirden geçmesi lazımdır. Ahşap evin şöyle bir avantajı da var. Eğer yanmayan kısımlar çok sağlam kalmışsa yanan yerler sökülür. Oraya yeni baştan ilave oda yapılır. Çünkü ahşap ustaları biliyorsunuz geçmeli yaptığı için bunları. Bu kolaydır. Hı hı. Alt kat umumiyetle taştan örülmüştür. Orası ahşap kalır. Değildir. Umumiyetle orası kalır. Orası temizlenir. Yangın zedeler oraya konarlar ve baharı beklerler. Bahar gelince evi yeniden inşa etmek icap
eder. Peki bu yangın sırasında evin içinde muhtemel olduğu tahmin edilen hatıra gelir işe yarar eşyaların başkaları tarafından çalınması,
tabii çok
yağmalanması
vakidir. Çok vakidir. Zelzelelerde ve yangınlarda zaten umumiyetle evler beklenir. Böyle uğursuzlar takımı yangın veya zelzele olduğu zaman hemen oraya gelip bu evlere girip bu evlerden kıymetli eşya çalarlar. Bu çok vakidir. Bunun için yangın vuku'a geldiği zaman İstanbul halkı metindir. Çünkü çok rastladığı bir şeydir. Hemen tulumbacılara evi sokarlar, gözü pek kimseleri. Evdeki kıymetli eşyanı yerini söylerler, çıkartırlar, kendilerini kapıda beklerler, bunlara bahşiş verirler. Zaten bu itfaiyecilerin bir kısmı da zaten bu işe bakarlar. Evdeki yükte hafif, pahada ağır eşyayı kurtarmaya bakarlar.
Şimdiki itfaiyeciler önce can kurtarmaya, tabii yangını söndürmeye çalışıyorlar.
Tabii can kurtarma
eşya
zaten var.
Eşya kurtarmak gibi bir
can
görevi yok.
Yok, can kurtarma zaten var. Onlar zaten çıkmamışsa evvela can, ama dediğim gibi umumiyetle yangın çıktığı zaman hemen evden kaçarlar. İçeride çok fazla kimse olmaz. Eğer zaten içeride insan varsa itfaiye gelene kadar onlar zaten çoktan dumandan zaten vefat etmişlerdir. Cesedi bile bulmak mümkün olmaz. İstanbul halkı metindir. Yangınlara karşı hazırlıklıdır. Ve her evde bir yangın kutusu vardır.
Nedir bu?
Bu yangın kutusu metalden bir kutudur. Küçük bir sandık düşünün. Küçük bir çekmece düşünün. Bunun içinde tapular, kıymetli senetler, altınlar, banknotlar, yani hanımların ziynetleri bulunur. Yangın olduğu zaman, yangın duyulduğu zaman isterse o evde çıkmasın, hemen bu çanta alınır, bohça ya sarılıp
çıkılır.
Evden çıkılır. Yani diğer eşyalar giderse gitsin, telafisi mümkün. Daha kolay. Bunların telafisi daha zordur. Onun için yangın kutusu olan kimselerin çoğu bunu kurtarır. Ama
kara kutu gibi.
Kara kutu. Ama biliyor musunuz bu İstanbul yangınları en çok neleri mahvetmiştir? Kitapları. Eski İstanbul entelektüellerinin yıllarca göz nuru dökerek yazdıkları veya topladıkları nadide eserler bu İstanbul yangınlarında yok olmuş gitmiştir. Bırakın bunu, çok müellifin kendi yazdığı kitaplar, ilk el nüshaları hiç daha basılmamış, bu yangınlarda helak büyük olmuştur. Büyük. Çok kişinin zaten yangına yanmadım, evime yanmadım, malıma yanmadım ama o eserlerim o yangınlarda gitti dediğine şahit oluyoruz, okuyoruz. Böyle bir problem var ama bu yangın kutusu işte dediğim gibi çok evin yükte hafif pahadar eşyalarını kurtarmaktadır. Değilse bile zaten tulumbacıların bir işi de budur. Aksi takdirde yangın evinde ne altın kalır ne ziynet kalır. Hepsi o yangının hararetiyle erir gider.
Sonrasında toparlanmak da bir o kadar
değil,
zor.
Mümkün peki. Değil.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız.
Bizim Evlerin sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Eski kışları konuşuyoruz. İstanbul için böyle, Anadolu için de böyle mi şartlar?
Aynıdır. Değişen bir şey yok. Anadolu'nun şartları bir bakıma daha ağır, bir bakıma daha hafiftir. Ağırdır çünkü kışlar nispeten daha ağır olur. Çünkü kara ikliminde biliyorsunuz kışların şiddeti fazladır. Kar daha çok yağar, daha uzun süre kalır. İstanbul biraz daha ılıman bir iklime sahip. Fakat İstanbul'da rutubet vardır. Ondan dolayı soğuk daha çok hissedilir. Bir de İstanbul engebeli bir yer, nüfusu fazla, maişet sıkıntısı olur. Yani gemiler yanaşamaz, gıda getiremez, pahalılık olur. Diğer şehirler mesela bunu çok fazla hissetmezler.
Biraz onların, da kendi içlerinde
tabii,
herhalde.
Onların ambarları doludur, küçük hareket yerdir. Edelim. Evet, daha hareket kabiliyetleri daha inkişaf etmiştir. Yalnız şu var efendim, yollar kapandığı zaman Anadolu'da öyle şehirler olmuştur ki kış çok uzun sürüp de zahire ikmal yapılamadığı için açlıktan ölme vakalarına rastlanmıştır. Mesela Sultan
yerleşim yerlerinde.
Evet, mesela Sultan Mecid zamanında bir kıtlık oluyor. Bu kıtlıkta Ankara civarında açlıktan ölenler oluyor. Bu padişahı çok üzüyor. Zaten çok rikkatli, yumuşak kalpli bir padişah. Buna nasıl çare buluruz derken patates ziraatini çare buluyorlar ve Anadolu'da patates ziraati Sultan Mecid'in emriyle ve onun zamanında yaygınlaştırılmıştır.
Böylece kışa dayanıklı.
Dayanıklı. İki koldan Alman ve İngiliz mühendisler getiriliyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir kampanya vücuda getiriliyor. Hatta enteresandır. İngiliz mühendislerinin ekip biçtiği yerlerde patatese patates derler. Alman mühendislerinin yetiştirdiği yerlerde patatese kartol derler. Almanca kartoffel patates demektir. Doğu'da mesela Trabzon, Erzurum, Erzincan o havalide Alman mühendisler patates ziraatına başladığı için oralarda patatese kartol derler. Ve ondan sonra büyük ölçüde kıtlıkların önü alınmıştır. Yani böyle çok elim vakalara rastlanmamıştır. Kıtlık,
üzücü hakikaten.
Kıtlık olur ama yani açlıktan ölme. Çünkü yollar kapandı mı?
Evet.
Helikopter yok. Yolları aşmak mümkün değil. Metrelerce kar yağıyor. Köyler kayboluyor arada.
Tabii İstanbul'da söylediğiniz açıdan bakıldığında, yani bir şeylerin gelip gitmesi açısından bakıldığında öyle soğuk, öyle çetin kışlar olmuş ki hem fiyatlar yükselmiş
tabii,
hem de ürün azalmış.
Tabii. Boğaz donmuş. Haliç zaten çok donmuş. Boğaz birkaç kere donmuş. Boğaz donunca ne oluyor? ince Balkanlardan, Romanya'dan, Macaristan'dan, Bulgaristan'dan gelen buğday, et, yiyecek limana yanaşamıyor İstanbul limanına. Zaten Boğaz Köprüsü'ne, Boğaz içine girmek bir derttir. Yani gemicilerin Karadeniz'den gelip de Boğaz'a girmeleri büyük bir nimettir. Hatta bu Yuşa Tepesi'ni gördükleri zaman Rum denizciler yaşadık, kurtulduk, yaşasın manasına aralar atarlarmış. Yani onun için o kurtuluş burnudur, o Yuşa Tepesi'ni görmeleri. Tamam, kurtulduk, şeye girdik, Karadeniz'den kurtulduk, Boğaz'a girdik. Şimdi bu kadar zahmetli kışların yaşandığı, bu kadar zahmetli bir iklimin yaşandığı yerlerde elbette ki zahire gelmesinde çok zorluklar olmuş. Gemiler İstanbul'a yanaşamamış. İstanbul'da önce pahalılık olmuş, arkasından kıtlık olmuş, daha önce anlatmıştık. Bu iki padişahın tahttan indirilmesine ve öldürülmesine sebebiyet vermiş. Tabi doğrudan bu değil ama bu
bardağın taşması
ondan bağlantılıdır, evet.
Tabi bütün bunlar birbiriyle ilişkisi olan toplumlarda sosyalliği ya da sosyalleşmeyi de mutlaka bozuyor.
Tabii ki, yani akşam herkes evine gelir ve evden fazla dışarıya çıkmak istemez. Çünkü bir yerden bir yere gitmek zahmetli ve zordur. Kış çok şiddetlidir. İntikaller çok zordur, vapurlar çalışmaz, tren zaten çok sonra gelmiş bir hadise. Fakat şu bakımdan sosyalleşmeyi beraberine getirir. Yakın komşular arasında muhabbet artır. Çünkü uzun kış geceleri, dükkanlar akşam kapanıp geliyor. Herkes işinden akşam dönüyor. Gece çok uzun. İstanbul'da alafranga saatte 4:30'da akşam oluyor. Yani bu sabah namazına kadar ki 7 alafranga saate göre saat yani 7'ye kadar namaz kılındığına göre bu yaklaşık 12-14 saat eder. Evet, 14 saatten bile fazladır. Bu kadar saat insan uyuyamaz. İşte bu bakımdan da muhabbet kurulur. Yakın evler birbirlerine oturmaya giderler. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Erkekler ya kahveye çıkarlar ya selamlık dairesinde toplanan sohbet meclislerine iştirak ederler. Buralarda herkesin sosyal seviyesine göre kiminde ilmi münazaralar yapılır, şiirler okunur, efendim sohbetler edilir, yenir, içilir tabii bu arada. Helva sohbetleri var malum, Lale Devri'nin meşhur kışın yapılan. Veya daha avamdansa işte konuşulur, söylenir, hikayeler anlatılır. Oyunlar oynanır o zaman.
Meşhur kış oyunları, kış değil mi? Oynanır. Uzun geceleri.
Aynısı kadınlar tarafında da yapılır. Kadınlar çünkü çok bir arada oturma olmadığı için şimdiki gibi ailelerde kadınlar birbirlerine oturmaya giderler. Bu oturmalarda sohbetler edilir. Efendim oyunlar oynanır, kış oyunları oynanır. Kış sebzeleri, yiyecekleri işte bozaydı, sahlepti, kestaneydi. Bunlar cin mısırdı, bunlar yenir. Böylece uzak yerlere değil ama yakın yerlere bir sosyal canlılık yaşanır. Bir de eski İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek zor. Kışın yatılı misafirler çok olur İstanbul içinden. Uzak semtlerde, çünkü kış insanı kasvetiyle sıkar. İnsanlar yeni insanlar görmek ister. Ondan dolayı havanın müsait olduğu bir zamanda birkaç günlüğüne İstanbul'un başka semtindeki bir akrabaya gidilir, orada kalınır.
Hatta romanlar yazar böyle biraz müşkül pesent insanların yorganıyla, yastığıyla gittiğini, tabağıyla, kaşığıyla gittiğini.
Bazıları eski İstanbul'da ve şimdi de belki vardır, obsesif kişilikler var. Kimsenin yatağında yatmayan, kimsenin çatalını kaşığını kullanmayan tipler vardır. Nekre tipler eski tabirle. Bunların zaten giderken böyle hadi ben gidiyorum da olmuyor biliyorsunuz. Bunlar eğer ileri gelen ekabirdense hizmetkarları var. Onlarla beraber gidiyorlar. Hizmetkarları da o evde kalıyor.
Yani
arabacısı.
O ev kapanıyor.
Veya kapanmasa bile evin bir ferdi. Diyelim ki baba var. Çocukları var. Çocukları evlidir. Onları bırakıyor. Baba mesela bir yere ahbaplı gidiyor. Kendi uşağı var.
Onunla beraber.
Uşak döşeyi sırtlıyor, yorganı sırtlıyor.
Ya da bir arabayla.
Veya bir araba tutuluyor, arabaya biniliyor. Veya bir merkebe, neyse katıra konuyor eşyalar. Ve beyefendi oraya gidiyor. Eski insanlar biraz böyle titizlermiş. Kılık kıyafetinin yeme içmesine dikkat ederlermiş.
Tabii bir misafir geldiğinde mutlaka yemesi içmesi değişiyordur ailelerin. O ayrı bir düzen. Ama imkanlar da herhalde ona göreydi. Şimdi kış ve çocuk ilişkisini sormak istiyorum. Şimdi bakıyorum ben. Kar yağsa da okula gitmesek diyorlar. Oynasak diyorlar. Biraz işte kar oyunlarına doymak istiyorlar haliyle. Çok da görülmediği için belki. Eskiden de böyle miydi?
Eskiden kar yağınca mekteplerin tatil olması demiş bir şey mevzu bahis değil. Zaten herkes mahallesindeki mektebe gidiyor. Bizim çocukluğumuzda bile kar tatili diye bir şey biz duymadık hiç. Yani kar yağacak da mektepler tatil olacak. Diz boyu kar, ayaklarımız kara batar. Botlarımız, çizmelerimiz dize kadar kar olur. Zar zor, çünkü sabahleyin gece kar yağmışsa
Sabah gitmek zor.
Biz şehir çocuğuyuz ama yine de gitmek zordur. Yani daha o zaman şimdiki gibi belediye şeyleri yok, hizmetleri yok. İnkişaf etmiş vasıtalar yok. Yolları arabalar açarlar, çok yollarda kapalıdır. Kaldırımlardan gitmeniz mümkün değil. Ama gene o mektebe gidilir. Hava zaten kırılmış olur kar yağdığı için. Çok soğuk olmaz. Gitmek gelmek zahmetlidir. Şimdiki gibi değil. Onun için çocuklar için kış bir felaket, bir sıkıntı ayı değildir. Bir zevk ayıdır. Hatta belki bahardan yazdan bile zevklidir. Çünkü yazdan sonbahar, sonbahar çok yağmurlu olduğu için yağmur çocukların oynamasına pek el vermez. Kış gelince çocuklar daha çok memnun olurlar. Yazdan kalma oyunlarını kışın devam ettirirler farklı bir şekilde. Kışın çocukların çoğu dışarıdadırlar. Bu kar topu oyunu biliyorsunuz çocukların en sevdiği oyunlardan bir tanesidir. Kardan adam yapma adeti sonradan ortaya çıkmış ama yine çocuklarda var. En mühimi, hele Türkiye'nin topografik yapısı da buna müsait olduğu için, kızaktır. Hı hı. Çocukların en sevdiği oyun kışın kızaktır. Bilhassa evlerinin bulunduğu yerdeki, hele İstanbul'da zaten bu mutlaka vardır. Yokuş varsa çocuklar, bazıları zenginse tantanalı bir kızak, değilse kendisini yaptığı bir kızak, hiçbir şey değilse öylece buzların üzerinden kayıp elbisesinin yırtılması bahasına kızak kayarlar. Bundan dolayı çok düşen, kalkan, yaralananlar olur ama çocuklar yine kar oyunlarından vazgeçmezler. Kızak dedik de bir de şiddetli kışlarda muhasalat, yani bir yerden bir yere ulaşım da kızaklarla temin edilir. İstanbul'da da Anadolu'nun pek çok yerinde de uzun zaman kışın kısa mesafelere veya uzun mesafelere kızaklarla gidildiği vakidir.
Kim çekecek bu kızakları?
Atlar çeker. Hmm. Atlar çeker. At koşarlar. Arabacılar kızak koşar. Kızağa oturulur. Aynı at arabası gibi.
Kuzey ülkeleri gibi.
Kuzey ülkeleri gibi. Evet.
Fotoğrafını çağırıyor.
Biraz da uzun mesafelere gitmek gerektiği zaman yollar zaten o arabacılar tarafından bilinir. Kızakla insanlar bir yerden bir yere naklederler. Ama çok yaygın değil bizde kış uzun sürmediği için. Kuzey memleketinde kış çok uzundur.
Evet.
Orada köpekler, bir de hususi köpekler vardır, evet, kızak çeken. Bizde köpek değil ama atlar kızak çekerler. Netice itibariyle çocuklar hem dışarı oyunları için hem uzun kış gecelerinde evde oyun oynamalarına çok müsaade edildiği için, işte sobanın üzerindeki kestaneler hevesine, gelen giden misafirler hevesine kışı severler. Kış çocukların sevdiği bir mevsimdir.
Diğer mevsimlerle karşılaştırıldığında, evet, ama yaz olsa da sokakta oynasak gibi
o
değil
ayrı.
Tabii. Peki gelelim, sokaktan bahsettik. Herkes elini eteğini çekiyor. Hele akşam olunca, el ayak çekilince, karanlık çökünce. Sokaklarda pek kimse kalmıyor tahmin ediyorum. Güvenlik açısından bir risk midir kış
Şimdi
mevsimi?
Şöyle tabii kışın biraz evvel de söylediğim, insanlar dışarı çıkmıyor sadece buzdan, kardan değil. Emniyet bakımından da problemler doğar. Çünkü sokakta incin top oynar. Fakat tabii büyük şehirlerin, biraz İstanbul'un belli bir emniyet politikası vardır. Mahallede uğursuz takımından kimse bulunmaz. Herkes birbirini tanır. Rastgele bir adamın o mahallede oturması zaten mümkün olmadığı için geçmesi bile mümkün değildir. Bekçi vardır. Bekçi yaz, kış mahalle aralarında dolaşır. Elinde büyük bir sopa. Bir yandan da asayiş berkemal diye bağırır. Sopayı da yere tak tak vurur. Bekçi en azından bir emniyet sübabıdır. Işıklandırmalar Sultanahmet zamanında başladı. Şehirlerin ışık, hava gazı lambalarıyla aydınlatılması. Sultanahmet. Ondan önce de var ama nadirdir. Onun için sokağa çıkanların fener ile çıkma mecburiyeti vardır. Fener taşıma mecburiyeti vardır. Yani çok ağır cezası vardır.
Kendini gösterebilmek,
evet,
için.
Elinde mutlaka fenerle çıkacak gece sokağa çıkan. Zap diye yakaladı mı o adamın hali haraptır. Bu bakımdan bir emniyet zaafı elbette vardır. Ama sokakların aslında daimi gönüllü zaptiyeleri vardır. Onlar da sokak köpekleridir. Malum haliniz İstanbul'un ve Anadolu'nun her yerinde şehir köpekleri namlıdır. Bunlar umumiyetle köylerden getirilip burada azıtılmış köpeklerdir. Bunlar her mahallenin ayrı bir nüfusunu teşkil eder. Burada yaşarlar. Başkalarının mahallesine girmezler. Kendi aralarında sanki zımni bir anlaşma vardır. Bir köpek eğer yolunu şaşırır da başka bir mahalleye giderse onun köpekleri havlayarak bunu oradan uzaklaştırırlar. Dinlemezse onu da ısırırlar, hatta parçalarlar. Ama bu sokak köpekleri kendilerine gösterdikleri bu sert muamele çok fazla insanlara göstermezler. Sanki şehrin medeni birer mensupları gibidirler. Mahalle halkına asla ve asla bir şey yapmazlar. Mahalleden geçen yabancılara da bir şey yapmazlar ama eğer şüpheli gördükleri birisi ise sanki bir polis gibi bunu havlarlar, takip ederler. Yani şüpheli kişileri bir kere mahallede ifşa ederler. Onun için kolay kolay kötü niyetli kimseler mahallelere giremezler, mahallelerden geçemezler. Bu köpekler mahalleli tarafından isimlendirilmiştir. Şimdi nasıl belediye bunlara aşı yapıyor, kulağına bir şey diyor. O şekilde mahalleli bunları
görmüşlerine göre. Herkes sahip çıkar mı?
Herkes sahip çıkar mahallede. Çünkü mahallenin aşinalarıdır. Bir de şimdiki gibi çok fazla hareketli olmayan bir hayatta sokak köpekleri mahallede bir harekettir. Bir de eski İstanbullular merhametlidir. Bunu yabancı seyyahların hepsi yazıyor. Bu sokak köpeklerine gösterilen merhameti biz dünyanın hiçbir yerinde görmedik diyorlar. Mesela öyle ki isim takmakla kalmıyor. Herkes bunları yiyecek veriyor. Evlerin önünde, biraz eski İstanbul evlerinin önünde ben görürdüm. Böyle bir taşın ortası çukur olurdu. Ben bunu ne diye düşünürdüm? Köpek taşlarıdır. Artık yemekler buraya dökülür. Mahallenin köpekleri gelir. Hı hı. Bu yemekleri yerler. Böylece evde hem yemek atılmaz, dökülmez, ziyan olmaz. Hem mahallenin köpekleri bu yemeklerden doyarlar. Böylece Allah rızıklarını göndermiş olur. Hem de bu rızkın karşılığında o mahalleyi korurlar. Mahalleye başka türlü haşeratın girmesine de bu köpekler mani olur. Yani öyle olur olmaz haşerat, başka zamanlar, mevsimler için söylüyorum. Mahalleye giremezler. Yılandı, şuydu, buydu. Köpekler onları takip eder. Yani bir kedi her ne kadar fareyi takip ediyorsa evde, köpekler de haşeratı peşine düşerler ve mahalleden uzaklaştırırlar. Bu köpekleri biz tabii şimdi görüyoruz ama eskiler anlatıyor. Mesela Sadri Sema'nın bir köpekler tasvirine neredeyse edebiyat yapıyor. Böyle bir halka anlatıyormuş gibi bir köpek tasviri vardır. Eski İstanbul gazetelerinden birine neşredilmiş. Diyor ki evlerdeki fertleri bile tanırlar diyor. Evin büyüğüne ayrı, hanımına ayrı, çocuklarına ayrı muamele ederler. Onların dış görünüşünden az çok belli oluyor. Kendilerini sevenleri bilirler. Onlara yaltaklanırlar. Kendilerini sevmeyenlerden uzak dururlar. Bu köpeklerin sanki aklı varmış gibi hareket ederler diyor. Bu köpekler İstanbul halkı tarafından yazın su ve yiyecek, kışın mutlaka yiyecek verilerek korunmuştur. Fakat tabii İstanbul'da bazı sari hastalıkların yayılması, umumiyetle bu köpeklerden ve diğer hayvanlardan bilindiği için ve bunda da doğruluk payı olduğu için ikinci meşrutiyet zamanı, belediye bunlarla hep mücadele etmiştir ama muvaffak olamamıştır. İkinci meşrutiyet devrinde 1911 senesinde İstanbul Belediyesi baş edemediği bu hayvanları toplamış, bir motora doldurmuş. Hayırsız Ada denilen adalardan bir ada vardır. Görülür vapurla giderken, bellidir zaten, kayalık bir ada. Oraya bırakmışlar. Yani ölsünler diye. Öldürmeye kıyamamışlar. Oraya bırakmışlar.
Fark var mı arasında?
Yok ama hatta daha kötü bu. Evet. Daha kötü. İtlaf etmek bundan daha hemen. Bu köpekler burada açlıktan, susuzluktan günlerce bağırmışlar. İstanbul halkı gene merhametli. Gelip geçen vapurlardan, teknelerden bunlara ekmek atanlar, yiyecek atanlar olmuş. Fakat bir müddet sonra bu nereye yedecek? Bunlar birbirlerini yemişler. Bu sefer ne olmuş? Ölen hayvanların kokusu günlerce Adana'yı ve İstanbul'u sarmış. Sonra ne olmuş? Trablusgarp felaketi. Arkasından Balkan Harbi mağlubiyeti. İstanbul halkı demiş ki bizim çektiğimiz bu sıkıntıların sebebi köpeklere yaptığımız bir eziyettir. Evet. Çünkü köpek de olsa, mesela İslam kültüründe köpek kötülenmiş bir hayvandır. Buna rağmen köpeğe eziyet ve hiçbir hayvana eziyet dinin...
Neden kötülenmiştir efendim?
Bilmiyorum yani Hazreti Peygamber'in sözlerinde köpeklerin eve alınmaması mesela emredilir. Meleklerin köpeklerden kaçtığı anlatılır. Köpek ne kadar olsa vahşi bir hayvandır. Yani ne kadar ehlileştirirseniz de köpek vahşi bir hayvandır. Bunun batını tasavvufi bir izahı da yapılır. Mesela kedi methedilmiştir ama köpek kötülenmiştir. Sebebi köpek yaltakçı bir hayvandır. Dal kavuk bir hayvandır. Sahibine yaltaklanmak için her şeyi yapar. İcabında bir başkasına saldırır. Avlanmasına yardım eder. Sır sahibi onu sevsin ve ona yiyecek versin. Ama kedi böyle değildir. Kedinin eyvallahı yoktur. Onun için insanlar köpeği sadık diye severler. Kediyi nankör diye sevmez ama Allah katında köpeğin hareketi kötülenmiş. Kedinin hareketi makbuldür. Şimdi tabii hayvanlar bunu bilerek yapmazlar. Bundan dolayı ama şey olarak yemiş. Yani yaratılış olarak hoş olmayan bir hareket. Ondan dolayı İslam dini köpeklerin evde beslenmesine izin vermemiş. Ama kapıda davar köpeği olarak, av köpeği olarak kullanılmasına izin vermiş. Buna rağmen köpek bunların eve melek girmez diyor Hazreti Peygamber. Fakat buna rağmen Hazreti Peygamber'in yine hoş bir menkıbe anlatmıştır. İsrailoğulları zamanında çok aşağılık işler yapan bir kadın bir gün yolda yürürken bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe rastlıyor. Acıyor köpeğe, su almak istiyor. Bakıyor ki kova yok. Kuyunun ipi var ama kovası yok. Acıyor, kuyuya iniyor ki kolay bir şey değildir. Kap yok, ayakkabısına su dolduruyor, tekrar yukarı çıkıyor, köpeği suluyor. Bundan dolayı Allah bu kadını affediyor. Düşünün, hayatı hep bir kadın için olabilecek en kötü işle geçtiği halde kız bu köpeğe olan merhametinden dolayı demek ki imanı da varmış. Allah bunu affediyor. İkinci bir hadise, bunu hemen arkasından anlatıyor Hazreti Peygamber. Yine İsrailoğlu'nun da bir kadın, hırsızlık yapan bir kedi, ki kediler çok yapar biliyorsunuz, kızıyor. Ama bu kadın çok abide bir kadın. Gece gündüz ibadet eden bir kadın. Kızıyor ve hapsediyor kediyi ceza olarak. Kedi açlıktan ölüyor. Bunun üzerine Allah o kadını yaptığı hiçbir iyiliklere bakmayarak sırf o kediye yaptığı kötülükten dolayı cehenneme koyuyor. Şimdi evet, kedi bir suç işledi mi hayvanlar suç işlemez ki. Hayvanların aklı yoktur. Yani onun için kedi veya hayvan bir kötülük yaptığı zaman buna ceza verilmez. Artık o hayvandanın zararlarından baş edilemiyorsa o hayvan acısız bir şekilde itlaf edilir. Bu kadar, yapılacak budur.
Hayvanı kaldı ki kedi tabiatına uygun da davranıyor.
Normal yani, yani kedi hayvan bu. Neyse, hayvan bu. Onun için böyle bir şey olduğu halde İstanbulluların bu sokak köpeklerine gösterdikleri şefkat ve merhamet, bilhassa kışın onları yedirmek, yazın onları sulamak, kuşlar sadece köpekler değil ki kuşlar için biliyorsunuz pek çok yerde kuş evleri vardır ve mezarların üzeri mutlaka çukur yapılır. Hatta bazıları şaşırmış, bunlar niye böyle yapılıyor? Kuş su doldurulur oraya. Kuşlar içsin diye. Bununla da iktifa edilmez. Muhtelif yerlere kuşların içmesi için sular konur, su kapları konur. Bu çeşmelerin üzerinde mesela bir oyuk vardır. Çünkü kuşlar her zaman içemez. Eğer şeyi yoksa, yalağı yoksa çeşmenin, oraya hemen su içen insan oradan bir de biraz da ona koyar ki gelen geçen kuşlar içsin. İşte insanların bu merhametli yaşadığı bir devirden bahsediyoruz.
O devirde, merhamet de herkese verilmiyor herhalde.
Verilmez tabii. Bireyim. Yani ancak Allah'ın seçtiği, sevdiği kullarına verilir. Merhamet çünkü kolay gösterecek bir davranış değil.
Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hafta için İstanbul'a, İstanbul'un kışlarına, oradan Anadolu'ya şöyle bir baktık. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Bazen kış şartları zorluyor yaşadığımız, belki çevreyle de ilgili, ama yine de mevsimlere bir şey söylememek lazım. Hayatı zorlaştıran yine biziz galiba.
Evet, Merkez Efendi adında meşhur bir alim vardır. Hocası sormuş, dünya nasıl yaratılsın istersin diye sormuş herkes. Biri demiş düz olsun, kimi demiş yaz, hep bahar olsun. Bu da demiş ki efendim demiş, ben dünyanın merkezi de yaratıldığını düşünüyorum. Gene böyle olsun, yine yaz olsun, kış olsun, bahar olsun, sonbahar olsun. Onun adı Merkez Efendi olmuş. Kışın ayrı güzelliği, yazın ayrı güzelliği var, baharların ayrı güzelliği var. Her ne kadar Nasrettin Hoca gibi bahara sözümüz yok ise de kışın da kendine göre güzellikleri var. Hazreti Peygamber kış müminin baharıdır diyor. Yani o mevsimde insan kendini yenileyecek işler yapar. Daha çok okur, daha çok ibadet eder, nefis muhasebesi yapar. Zaman ona daha çok kalır. Çünkü yazın meşguliyetler fazladır. Kış ve bahar, sonbahar ve bahar keza, ama kış öyle değil. İnsana daha böyle bir dinginlik veriyor. Onun için aslında bilinirse kış insanlar için çok faydalıdır. Netice itibariyle her gecenin bir sabahı vardır. Her kışın da ardı bahardır.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.